Ayrım 27.
Sayfa 311. İşin yoksa uğraş dur. Sonra koyunları da elimden çıkardım. Bu daha doğru bir iş oldu. Otlağa sürünce de artık o namussuz hayvanlar yüzünden üzüm üzüm üzül. Yok sürüden ayrılırlarsa, yok kurt boğazlarına yapışır da onları gırtlaklarsa. Benim öyle pislikler yüzünden artık üzülmeye halim yok. Zaten ömrüm boyunca üzüldüm. Yetti artık. Üzüle üzüle herhalde ruhum delik deşik eski bir potura dönmüştür. Sonra efendicazıma söyleyeyim. Domuzumuz da yok. Bu da çok iyi bir şey. Domuz yavrusunu ne yapayım ben? Neyime gerek ha? Bir kere domuz eti yedim mi midem yanıyor. Sonra domuzum olsaydı neyle besleyecektim onu? Ambarda topu topu kendim için bile yalnız 2-3 avuç yiyecek varken ha? Hayvan açlıktan ölmeye kalkardı da can havliyle bağıra bağıra yüreğimi parçalardı. Ayrıca domuz dayanıklı hayvan değil ki. Bir bakarsın vebaya tutulur. Domuzlara zaten hep öyle musibetler bela olur. Evine o alçak varlığı aldın mı bekle. Ya şimdi ya yarın ölür. Hem de bir kokar ki nefes alamazsın. Domuz olmadı mı evinde her yer tertemiz. Oh, istediğin gibi nefes al. İçeride ot kokusu, bostandan getirdiğimiz sebzelerin kokusu ya da yabani meyve kokusu vardır. Başka şeyi bilmem ama temiz havaya düşkünüm ben. Durup dururken başıma bin türlü bela getirecek bir domuz yavrusu ya da kocaman domuz almanın alemi var mı yani? Kafalarına kendileri kadar taş düşsün. Bizim avluda tertemiz iki küçük tavukçuk, bir de derli toplu horozcuk dolaşıyor ya, bize bu hayvanlar yeter de artar bile. Varsın gençler zenginleşsin. Biz ne yapalım o zenginliği? Zaten Makaruşka da benim bu düşüncelerimi beğeniyor bana. Sen tam bir proleter oldun diyor. Malından mülkünden vazgeçtiğine çok iyi ettin dedi. O zaman ben de ona derin derin içimi çekerek karşılık verdim. Belki de proleter olmak hoş bir şey ama bütün ömrümü sade suya lahana ile geçireceksem buna razı değilim işte dedim. Ne yapayım böyle proleter olmayı? Eğer çalıştığımız günlere karşılık lahana çorbası yapmak için et, yağ vermezlerse kışa varmaz düpedüz nalları dikerim. Böyle bir şey olursa artık proletermişim, değilmişim. Bunun bir değeri olur mu yani? Sonbaharda çalıştığım günlere bakalım ne karşılık verecekler. Eğer doğru dürüst bir şey vermezlerse hemen kolhozdan çıkıp kendi malıma, kendim sahip olurum. Şukar dede düşünceli bir tavırla gözlerini kıstı. Sonra artık yüksek bir sesle, "Böyle düzenlenmemiş, temeline oturmamış bir yaşantı bize epey ter döktürüyor." diye söylendi. Her şey bir acayip yön tutturmuş, döne dolaşa gidiyor. Sanki iyi bir cambazın numaraları gibi. Atları çite bağladı. Neredeyse kopacakmış gibi olan bahçe kapısını açtı. Sonra buraların efendisi olduğunu belli eden bir yürüyüşle ağır ağır dura dura ot bürümüş patikadan iç kapıya doğru yürüdü. Mutfak yarı karanlık, yatak odasının kapısı da kapalıydı. Şukar dede sedirin üzerine pide gibi yamyassı olmuş yağlı kasketiyle Trofim yüzünden bir an bile yanından ayırmadığı kırbacını koyup etrafına bakındı. Sonra laf olsun diye, "Hanım sağ mısın, ölmedin ya?" diye seslendi. Yatak odasından zayıf bir ses duyuldu. "Sağ olmasına sağım ama o kadar işte. Dün akşamdan beri başımı yastıktan kaldırmadım, her yerim ağrıyor. Gücüm kuvvetim kalmadı. O kadar üşüyorum ki postun altında bile bir türlü ısınamıyorum. Sıtmaya tutuldum galiba. Sen niye geldin koca herif?" Şukar kapıyı açtı. Eşikte durdu. "Kasabaya gidiyordum. Yolda eve uğrayıp bir iki lokma atıştırayım dedim." "Ne iş için gidiyorsun?" Şukar çok önemli bir iş için gidiyormuşçasına tavır takınarak sakalını düzeltti. İsteksiz isteksiz karşılık verdi. "Çok önemli bir işi üzerime aldım. Kadastro memurunu getirmeye gidiyorum. Arkadaş Davidov bana bu işi ancak sen yapabilirsin dedi. Onu buraya kimse getiremez dedi. Bu bölgede bir tek kadastro memuru var. O da benim tanıdığım Sportney adındaki adam. Sırf benim hatırım için buraya gelecek." Şukar bunları anlattıktan sonra daha da ciddi bir tavır takındı. "Bana bir iki lokma yiyecek hazırla, beklemeye vaktim yok," dedi. İhtiyar kadın daha çok sızlanmaya başladı. "Ah başıma gelenler. Ayol ben sana ne yemek vereyim? Ben bugün ne yemek yaptım ne de peçi yaktım. Git bostandan birkaç salatalık kopar. Bodrumda da yoğurt var. Dün komşu getirdi." Şu kar dede biricik eşinin bu sözlerini açıkça hakaret sayıyormuş gibi öfkeyle bakıyordu. Sonunda dayanamadı. Kızgın kızgın, salatalıkla yoğurt mu? Diye sordu. Sen bütün bütün aptallaşmışsın, hurda teleskop seni. Ne istiyorsun yani? Burada hiçbir otoritem kalmasın mı? Bağırsaklarımın ne kadar zayıf olduğunu biliyorsun. Bu deliklerini yersem yolda ishal olurum. O zaman kasabada ne yapayım ha? Elimde poturla mı dolaşayım? Bizim atların yanından bir adım ayrılamam. Peki ne yapacağım? Bütün otoritemi sıfıra indirecek ihtiyacımı sokağın ortasında mı göreyim ha? Hayır, bu ikramına çok çok teşekkür ederim. Sen git de o salatalıkla yoğurdu kendin ye. Ben öyle tehlikeyi göze alamam. Sen benim işimi şaka mı sanıyorsun be? Ayol, ben sırasında arkadaş Davidov'u arabama alıyorum. Onun için senin salatalıklarla beslenmek bana hiç yakışmaz. Anladın mı bunu ihtiyar protokol? İhtiyar kadının altındaki ahşap karyolada tuhaf bir gıcırtı oldu. Şukar hemen kulak kabarttı. Daha son sözlerini söylememişti ki ihtiyar kadın ansızın şaşılacak bir hareket yaptı. Birden yataktan fırladı. Şukar'ın karşısına dikildi. İki elini beline koydu. Yüzünde kararlı, öfkeli bir ifade belirmişti. Biraz önce çok zayıf olan sesi şimdi çın çın ötüyordu. Meydan okurcasına başındaki örtüyü yana doğru çevirerek ''Ya ne istiyordun ihtiyar bunak?'' dedi. ''Seni etli lahana çorbası ile mi besleyecektim? Yoksa kaymaklı açma mı emredersin? Bütün bunları nereden bulayım? Bizimkilerde hiçbir şey yok ki. Yalnız fareler var. Onlar da açlıktan geberiyorlar. Hem sen ne zamana kadar böyle bana olmayacak küfürler savuracaksın ha? Teleskop da neymiş, protokol de neymiş? Makarka Nagulnov sana bir sürü ipe sapa gelmez kitaplar okumasını öğretti. Sen de enayi gibi oradan aldıklarını bana satıyor, üstelik bir de bundan zevk alıyorsun ha? Bana bak, bugüne bugün namuslu kadınım. Seninle de namuslu dürüst bir kadın olarak yaşadım. Pis herif, sen buna bakmıyorsun, yaşlılığıma da aldırmadan bana aklına geleni söylüyorsun. İş Şukar dede için hiç de beklenmedik bir şekil alıyordu. Bu yüzden mutfağın dibine doğru birkaç adım gerilemeye karar verdi. Aceleyle geri geri giderek barışmak istiyormuş gibi. Anladık anladık, yeter karıcığım dedi. Hem o sözler hiç de küfür değil, hatta bilim bakımından tatlı sözler sayılır. Ha sana sevgilim demişim, ha teleskop. Senin anlayacağın basit insan konuşurken bir taneciğim benim der. Ama kitapça konuşursa protokolüm demesi gerekir. Vallahi doğru söylüyorum. Bunu Makaruşka'nın verdiği kalın kitapta okudum. Kendi gözlerimle gördüm. Gel gelelim, sen neler de düşünüyorsun. Görüyor musun, kültürsüzlük, cehalet adamı nerelere götürüyor? Öğrenmek gerekir, öğrenmek. Bak benim öğrendiğim gibi. Sen de benim gibi yapmış olsaydın, istediğin sözü tıpkı benim gibi yapıştırabilirdin. Doğrusu bu. Şukar'ın sesinde öyle inandırıcı bir kuvvet vardı ki ihtiyar kadının öfkesi geçiverdi. Gene de ara sıra kocasına dikkatli dikkatli bakıyordu. İçini çekerek ''Artık benim öğrenecek zamanım geçmiş, hem de öğrendiklerim bir şeye yaramaz.'' dedi. ''Doğrusunu istersen sen de herkesin bildiğini, kendi dilini kullanmalısın ihtiyar oros. Yoksa herkes seninle Allah'ın budalasıymışsın gibi alay edip duruyor.'' Şukar gururlu bir tavırla ''İnsanlar büyük adamları da alaya alırlar, sen bakma.'' dedi. Ama artık daha fazla inat edip de işi uzatmak istemedi. Yoğurt dolu küçük bir çanağın içine kuru bir ekmek parçasını dikkatle ufalıyor, ağır ağır sindire sindire yemeğini yiyor, arada bir pencereye bakıp ''Kasabaya gitmek için neden acele edeyim sanki? İnsan ölmeye kalkışınca, yani günah çıkartması, kutsal ekmeği yutması gerektiğinde acele etmeli.'' Şiportney papaz değil ki, kadastro memuru. Davidov'un da ölmeye niyeti olmadığına göre ne demeye iki ayağımı bir pabuca sokayım? Öbür dünyada her şeye vakit buluruz. Ama daha öbür dünyaya gitmek için kimse sıraya girmedi. Onun için şimdicik köyden çıkar çıkmaz şöyle bir hendeğe saparım. Kimsecikler beni görmeden orada bir yere uzanır, iyice uykumu alırım. Taycıklar da o ara azıcık otlasınlar. Akşam olunca Dubsov'un ekibine varırım. Kurpiyanovna karnımı doyurur. Sonra serinde geceliğin kasabaya giderim. Eğer Allah vermesin Davidov bu işi öğrenirse o zaman ona şöyle derim. O kör olası tekeyi, Trofim'i gebertin. O zaman ben de yolda uyku uyumam. Canavar bütün gece yanımda, samanın üzerinde cambazlık yapıyor. Hiç insan onun yanında uyuyabilir mi? Yalnız sinirleri bozulur, huzuru kaçar. İşte o kadar. Aklına Dubsov'a konuk olmak gibi hoş bir şey geldiği için neşelenen Şukar gülümsemeye başladı. Ama karısı keyfini bu sefer de kaçırmanın çaresini buldu. Ne diye öyle felçli gibi ağır ağır çiğniyorsun yemeğini? Seni iş için göndermişler. Gübrenin içinde oynaşan mayıs böceği gibi sallanacağına bir an önce yola çık. O budalaca kitap laflarını da kafandan çıkar. Bir daha da bana söyleme. Yoksa sırtında sopamın dolaştığını duyarsın ha. Buna ihtiyar sen de. Şukar dede belirsiz bir şekilde her sopanın iki ucu vardır diye mırıldandı. Ama kraliçesinin yüzünde öfkeden meydana gelen kırışıklıkları görünce acele acele yoğurdunu bitirip veda etti. Sen git yat sevgilim, boş yere yataktan kalkma, istediğin kadar hasta yatabilirsin, ben gidiyorum dedi. İhtiyar kadın pek de şefkatli olmayan bir tavırla Allah'a emanet ol deyip sırtını döndü. Şukar kurtlu derenin ucuna kadar hemen hemen 6 kilometre yol aldı. Atları yavaş yavaş sürüyor, tatlı tatlı kestiriyor. Bu yüzden ikide bir başı önüne düşüyordu. Öyle sıcağının etkisi altında öylesine uyumuştu ki bir seferinde az kalsın arabadan aşağıya düşüyordu. Bunun üzerine endişeyle böyle gidersem az sonra kafam parçalanır diye düşünüp arabayı dere yatağına doğru sürdü. Kurtlu derenin yatağında yarı bele kadar gelen, keskin kokulu, henüz biçilmemiş otlar vardı. Yukarılardan derenin kirli yatağının üzerinden incecik bir su akıyordu. O kadar tertemiz, o kadar derindi ki taylar bile dişlerinin arasından yudum yudum süzüp ağızlarında ısıtarak içiyorlardı. Otlar öylesine gürdü ki göklerde yükselmiş olan güneş bunların arasından geçemiyordu. Şukar dede atların dizginlerini çözerken kendi kendine cennet gibi bir yer diye fısıldadı. Hayvanları otlasınlar diye serbest bıraktı. Kendisi de dikenli bir fundanın altına eski püskü ceketini serdi. Sırt üstü yattı. Sıcaktan rengi solmuş gibi görünen açık mavi göklere, onlarla aynı renkteki solgun mavi, ihtiyar gözleriyle bakarak kendini derin düşüncelere kaptırdı. Böyle güzel bir yerden beni belime halat bağlasalar bile alamazlar. Doya doya bir uyuyayım. Şu ihtiyar kemiklerimi güneşte ısıtayım. Sonra Dubsov'a, konuk gider, lapa yerim. Evde yemek yemeye vakit bulamadığımı söylerim. O zaman elbet karnımı doyururlar. Bunun böyle olacağını şimdiden görüyorum. Hem zaten ekiptekiler neden sade suya lapa yesinler ya da ağza alınmayacak herhangi bir başka berbat tridi kaşıklasınlar. Dubsov öyle hasat zamanı periz yapacak adamlardan değildir. O çiçek bozuğu kerata bir gün bile açlığa dayanamaz. Başkasına ait sürüden koyun çalar da gene adamlarını doyurur. Ah, yemekte şöyle 2 kiloluk bir koyun budu olsa ne kadar iyi olur. Hem hafif kızarmış, biraz da yağlı olursa. Yağda pişmiş koç yumurtasına da razıyım. Yeter ki bol bol olsun. Kremalı açma da nefis bir şeydir hani. Kutsal ekmekten bile daha tatlıdır. Hele o sevgili açmaları tabağa doldurmalı. Üzerlerine krema koyduktan sonra bir parti daha ekleyip üzerlerinde acı biber dolaştırmalı. Sonra tabağa da krema en dipteki açmaya kadar süzülsün diye bir iki defa tutup sallamalı. Öyle güzel olur ki her bir açma bol bol kremaya bulanıverir. Hele o veranikileri derince bir çanağa koyarlarsa daha iyi olur. Dipnot: veraniki, bir çeşit hamurlu yemek. Hiç olmazsa kaşığı içinde istediğin gibi dolaştırabilirsin. Şukar dede boğazına fazla düşkün bir adam değildi. Fakat şu anda adam akıllı acıkmıştı. O uzun, aynı zamanda neşesiz geçen ömrü boyunca doyasıya yediği pek az olmuştu. Ancak rüyasında kendi anlayışına göre çok güzel saydığı çeşit çeşit yemekler yediğini görürdü. Bazen haşlanmış bir koyun budunu, bazen kremanın içine batırdıktan sonra kıvıra kıvıra boru haline getirdiği koca bir açmayı ağzına tıktığını, bazen de habire kaz ciğeri, kaz yüreğiyle haşlanmış erişteyi dudaklarını yakarcasına atıştırdığını gördüğü oluyordu. Zaten rüyasında başka neler görmezdi ki? Bütün aç insanlar gibi bir türlü bitmek bilmeyen geceler boyunca çeşit çeşit şeyler görürdü. Ama bu rüyalardan daima kederli, bazen de öfkeli öfkeli uyanır, kendi kendine durup dururken böyle bir kepazeliği görmenin alemi var mı diye söylenirdi. Benimkisi yaşamak değil, rezalet. Böyle bir rüyayı görmek, kendi kendimle alay etmek değil de nedir yani? Güzel bir erişteyi düşün de harıl harıl, doya doya yiyorsun. Dilin damağına yapışıyor. Ne var ki uyanınca kaşık düşmanı ağzına sade suya tiri tuz atıyor. Allah kahretsin. O Allah'ın belası pis uğursuz tiridi. Böyle rüyalardan sonra kahvaltıya kadar kuru dudaklarını diliyle yalar durur. O fakir kahvaltı sofrasının başına oturunca derin derin içini çeker. Eğri bir kaşıkla dalgın dalgın isteksizlikle çanağın içindeki patates parçacıklarını avlamaya çalışırdı. O sırada fundalığın yanı başında yatarken de ekipte hangi yemeklerin piştiğini düşündü durdu uzun süre. Sonra hiç ilgisi yokken yakınlık için annesinin ölümünden sonra düzenlenen anma töreninde karnını nasıl tıka basa doldurmuş olduğunu hatırladı. O gün yediği yemekleri düşünerek iştahını son haddine kadar kamçıladı. Birden öyle bir açlık hissetti ki uykusu hemen dağılıverdi. Büyük bir öfkeyle yere tükürdü. Seyrek sakalını eliyle sildi. Sonra içeri çökmüş karnını elleyerek yüksek sesle "Bir parçacık ekmek, bir maşrapada yoğurt. Yani bu gerçekten yaratıcı iş yapan bir erkek için yeterli mi? Yemek değil, hava. Bir saat önce karnım çingene davulu gibi şişti. Şimdi ne oldu? Neredeyse bel kemiğime yapışacak. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bütün ömrümce günlük ekmeğimi nasıl çıkarayım, karnımı nasıl doyurayım diye düşünür didinir durursun. Oysa ömrün parmaklarının arasından kayıp gider. Nasıl sonuna vardığını anlamazsın bile. Şu kurtlu derenin yanından son olarak ne zaman geçtim? O zaman derenin her tarafındaki fundalar çiçek açmıştı. Alabildiğine her taraf çiçek içindeydi. Beyaz köpükler gibi. Bir rüzgar esince küçümencik, kokulu çiçekler tıpkı şiddetli tipiyle yağan kar gibi döne döne uçar giderdi. Yolun alt kısmı da bembeyaz olur, üstelik kadın pomatlarından da güzel kokardı. Şimdi o bahar çiçekleri nerede? Hepsi yok oldu. Yaprakları çürüdü, mahvoldu. Fundalar da karardı. Artık bir daha o çiçekleri geri çeviremezsin. İşte benim hiçbir işe yaramayan ömrümde, ihtiyar yaşım da böyle karardı. Yakında zavallı şu karın toprakları tepe tepe aşınmış nallarını dikmesi gerekecek. Artık o zaman bir bok yapamaz. Şukar'ın yürüttüğü şiirli, felsefeli düşünceler böylece sona erdi. Kendi kendine acıma duygusu bütün varlığını sarıvermişti. Bir iki ağladı, burnunu hınkırdı. Gömleğinin koluyla kızarmış gözlerini sildi. Sonra uykuya daldı. Üzülmesini gerektirecek kadar düşündükçe hep uykusu gelirdi. Uykuya tam dalacağı sırada gene eski huyuna bağlı olarak tatlı tatlı gülümsedi. Hayal aleminde yüzdüğünü belli edercesine gözlerini kıstı. Uyku ile uyanıklık arasında Dubsov'un ekibinde elbet taze koyun eti vardır. Ta yüreğimde duyuyorum bunu. Eh bir oturuşta 4 funt yiyemem tabii, içim almaz. Öyle söylemiştim ama azıcık heyecana kapılmış olacağım. Birazcık fazla söyledim. Ama şöyle 3 hatta 3,5 funtu pekala yerim. Hem de bir nefeste. Yalnız o koyun etini sofraya getirsinler, ondan sonra şu karın herhalde eli boşa gitmez. O bakımdan herkes emin olsun, diye söylendi. Saat 3'e doğru sıcak büsbütün arttı. Doğudan gelen kuru, sıcak bir rüzgar, kurtlu dere vadisine boğucu bir hava getirmiş, biraz önceki serinlikten iz bile kalmamıştı. Üstelik güneş de sanki şu karı kovalar gibi batıya doğru kaymıştı. İhtiyar yüzüstü uzanmış, yüzünü katlanmış ceketinin içine gömmüştü. Güneş ışınları delik deşik gömleğinin içinden süzülüp zayıf sırtını yakmaya başlayınca hiç uyanmadan gölgeye doğru kayıyordu. Ama birkaç dakika sonra o yapışkan güneş hiç acımadan ihtiyar sırtını yakmaya başlıyordu. Şukar da karnının üzerinde sürüne sürüne gene yana çekilmek zorunda kalıyordu. 3 saat boyunca hiç uyanmadan böylece yerde sürüne sürüne pek de küçük olmayan fundalığın yarısına kadar ilerlemişti. Sonunda sıcaktan bitkin, yüzü gözü şişmiş, tepeden tırnağa ter içinde kalmış bir halde uyandı. Elini gözüne siper ederek güneşe baktı, kızgın kızgın söylendi. Şuna bak, sanki Allah'ın gözü gibi. Tövbe ya Rabbi. Ağacın altına sokuluyorsun da gene ondan kurtulamıyorsun. Onun yüzünden koca gün tavşan gibi fundalığın etrafında dolaşıp durdum. Bu da uyku mu yani? Uyku değil, işkence. Keşke arabanın altına yatsaydım. Ama o Allah'ın gözü yok mu? Orada da beni bulurdu. Çıplak bozkırın ortasında ondan kurtuluş olur mu hiç? Dünyada olmaz. Oflaya puflaya hiç acele etmeden neredeyse parçalanacak kadar yıpranmış çarıklarını çıkardı. Poturunun paçalarını sıvayıp uzun uzun kuru ayaklarına baktı. Bir taraftan alaylı alaylı gülüyor, öte yandan haline acımış bir başını sallıyordu. Sonra ateş gibi yanan yüzünü serinletmek için çaya doğru yürüdü. İşte o anda birbiri arkasına gelen can sıkıcı işler çözülen bir zincirin halkaları gibi arka arkaya sökün etti. Daha çayın ortasında bulunan düzlüğe çıkmak üzere sığ kumlukta ayaklarını yukarı kaldıra kaldıra bir iki adım atmıştı ki, birden sol ayağının tabanı altında kaygan, soğuk bir canlı varlığın kımıldadığını hissetti. Hemen arkasından da bileğinin biraz yukarısında iğne batarmışçasına hafif bir sızı duydu. Bunu duyar duymaz hızla sol ayağını sudan çekti. Tıpkı bataklığın ortasında duran bir turna kuşu gibi tek ayağının üzerinde dikildi. Ama sol taraftaki kamışların hışırdadığını işitip de oraya dönünce kıvrıla büküle giden bir canlı olduğunu belli edercesine aralandıklarını gördü. O anda yüzü de kamışlar gibi yemyeşil oldu. Gözleri iri iri, neredeyse yuvalarından dışarı uğrayacakmış gibi açıldı. O ihtiyar adam bunca çevikliği nereden bulmuştu? Sanki çoktandır kaybolup gitmiş olan gençliği birden geri dönüvermişti. İki zıplayışla kendisini sahilde buldu. Çamurlu bir tümseye oturdu. Dikkatle ayağının üzerindeki iki kırmızı noktaya baktı. Ara sıra başını kaldırıp korku dolu gözlerle o uğursuz dereye de bakıyordu. Yavaş yavaş ilk korkusundan sıyrılıp kendini topladı. Tekrar düşünebilecek bir hale geldi. Alçak sesle, "Tamam, işte şimdi başlıyor. Allah'ım bu günleri de gördük. O uğursuz belirtiler işte bunları bana haber vermişti. Dedim ya o aptal Davidova, şimdi kasabaya inmek tehlikeli olur diye. Hayır efendim, sanki bir yere tutuşmuş gibi ille de git diye tutturdu. Tam gittim işte, diyecek yok. İkide bir ben işçi sınıfındanım der durur. Bu işçi sınıfı da neden öyle inatçı oluyor bilmem ki. Bir kere aklına koydu mu çatlar patlar, seni bu dünyadan eder, gene de istediğini yaptırır. Şimdi de işte buyurun bakalım, istediğine kavuştu itoğlu it. Ne yapmalı şimdi?" diye fısıldıyordu. Birden aklına bir düşünce geldi. "Hemen yaranın kanını emmeliyim. Beni elbet zehirli bir yılan sokmuştur. Kamışların arasından onları nasıl da dalgalandıra dalgalandıra gitti. Doğru dürüst bir yılan, diyelim bir ev yılanı. Öyle acele etmez, yavaş yavaş gider. Bu namussuz yaratık ise şimşek gibi gidiyordu. Kuyruğunu savura savura. Kim bilir benden ne kadar korkmuştur. Gel gelelim, hangimizin daha fazla korktuğu belli değil. O mu yoksa ben mi?" Bu sorunu çözmenin sırası değildi. Zaman geçiyordu. Bu yüzden ihtiyar hiç oyalanmadan oturduğu yerde iki büklüm oldu. Ama bütün çabasına rağmen gene de dudaklarını o mini mini yarıya dokunduramadı. Bunun üzerine topuğunu kavrayıp öylesine bir şiddetle kendisine doğru çekti ki bileğinden bir çatırtı duyuldu. Şu kar dayanılmaz bir acıyla kendini sırt üstü yere attı. 5 dakika kadar hiç kımıldamadan yattı. Biraz kendine gelince sol ayağının parmaklarını yavaş yavaş kımıldatarak derin bir şaşkınlık içinde söylenmeye başladı. Yılan sokuşu ile başladı, şimdi de aynı şekilde devam ediyor.